Hemen bugün bir tabak kaptan protein yiyin. Yüzüğün gerçek boyutu daha küçüktür. Kutudaki bedava protein yüzüğünüzü almayı unutmayın. Bu benim için beklenmedik bir başarıydı. İnsanların saçları ister düz ister kıvırcık olsun proteinlerden oluşuyordu. Fikirler üreten insan beyni de proteinlerden oluşuyordu. Dudakları oynatmayı sağlayan insan kasları da proteinlerden oluşuyordu. Sonuçta insanların proteinlerden oluştuğuna karar verdim. DNA insanların oluşumunu kontrol edebiliyorsa bir şekilde proteinlerin oluşumunu da kontrol ediyor olmalıydı. Damlatan bulutlar gece dağıldılar. Antenlerimi kurutmak için sabaha kadar kutunun içinde kaldım. Hey çocuklar, kaptanın yarışmasına katılmak için hala geç değil. Sizi bekleyen birincilik ödülü, protein diyarındaki muhteşem eğlence merkezinde bir haftalık tatil. Protein diyarı, dünyanın protein molekülü şeklindeki tek eğlence merkezidir. Burada her amino asitte sizi büyüleyici bir eğlence bekliyor. Serin salıncağı, triyonin dönme dolabı, nösin atlı karıncası, prolin havuzu, sistein kaydırağı, fenil alenin eğlence evi, tirozin aynaları. Dördüncü gün. Güneş doğarken ıslak kutunun içinden çıkarak araştırmama devam ettim. Bir süre sonra protein üreticileri hakkında şaşırtıcı şeyler öğrendiğim bir kağıt parçası buldum. Onları çizgileri ele verdi. Mapes hapse atılırken utancını gizleyemiyordu. Artık onun için her şey sona ermişti. Milhouse Mapes, geçen salı gerçekleşen First Finance Bankası soygununa karıştığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı. Mapes, soygun sırasında Miami'de zavallı hasta ninesinin yanında olduğunu iddia etti. Ancak polis, Mapes'in parmak izlerinin bankanın erkekler tuvaletinde bulunan parmak izleriyle aynı olduğunu saptadı. Görgü tanıkları maskeli soyguncunun kaçmadan önce tuvalete gittiğini doğruladılar. Mapes'in parmak izleri First Finance Bankası'nın lavabosunda bulunan ve soyguncuya ait olduğu saptanan parmak izleriyle aynıydı. Ayrıca Benek isimli bir zebra da soygunda Mapes'e kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Benek de maske takmıştı ama gizli kamerayla çekilen filmlerin incelenmesi sonucu Benek'in çizgileri teşhis edildi. Zebraların çizgileri tıpkı insanların parmak izleri gibi benzersizdir ve zebradan zebraya farklılık gösterir. Gövdelerinin üzerindeki çizgiler tıpatıp aynı olan iki zebra bulamazsınız. Videoda da görülen çizgilerin Benek'inkilerle aynı olduğu saptanınca Benek tutuklandı. İddialar kanıtlanırsa Mapes ve Benek uzun süre çizgili kıyafetler giymek zorunda kalacaklar. İnsanların benzersiz parmak izleri, zebraların üzerindeki benzersiz çizgiler. Dünya canlılarının derisini oluşturan proteinlerin düzenlendiği kusursuzluğa inanasım gelmiyordu. DNA nasıl olurdu da böylesine kusursuz proteinler yapabilirdi? Tüm çöplükte bu soruyu yanıtlayan bir kanıt bulamamıştım. Bu nedenle kütüphaneye gitme riskini bir kez daha göze almaya karar verdim. Ansiklopediler protein konusunda araştırma yapan biri için cennetti doğrusu. Proteinler. Proteinler bütün canlı organizmaları oluşturan moleküllerdir. Bu anlamda proteinlerin temel yapı taşları oldukları söylenebilir. Vücudumuzun büyüyebilmesi ve düzgün çalışabilmesi için sürekli olarak belirli miktarda protein almamız gerekir. Sayfa 36. İşte bu nedenle fasulye, süt, yumurta ve et gibi protein açısından zengin yiyecekleri yemek önemlidir. Vücudumuzda birçok protein çeşidi bulunur. Ama bunların hepsi de amino asitler olarak adlandırılan küçük kimyasal maddelerin birleşmesinden oluşurlar. Amino asitler de kendi içlerinde 20 çeşide ayrılırlar. Proteinlerin vücudumuzdaki oluşumu DNA adı verilen büyük bir molekül tarafından kontrol edilir. DNA dizileri de timin, adenin, sitozin ve guanin adı verilen bazların kusursuz bir biçimde düzenlenmesinden oluşur. Bu kusursuz düzenlenmede DNA, vücudumuzdaki bütün proteinlerin oluşumu sırasında kullanılan kodlanmış bilgiler içerir. DNA molekülleri hücre çekirdeğinde bulunurlar. Proteinler ise çekirdeğin dışında bulunan ve sitoplazma adı verilen bir alanda oluşur. Uzun DNA molekülü, çekirdek duvarında bulunan ve gözenek olarak adlandırılan küçük deliklerden geçemeyecek kadar büyüktür. Bu nedenle DNA, belirli tip bir proteinin nasıl oluşturulacağı hakkındaki bilgileri mesajcı olarak işlev gören bir moleküle aktarır. Mesajcı ribonükleik asit, mRNA, yapısal olarak DNA'ya benzer ama DNA'dan daha incedir. İki yerine tek iplikçikten oluşur ve ayrıca daha kısadır. Mesajcı RNA'nın DNA kadar büyük olması gerekmez. Çünkü mRNA'nın tek bir iplikçiği vücudu oluşturan bütün proteinler için gerekli olan tüm bilgilerin bir kopyası değildir. Bu yalnızca tek bir protein için gerekli olan tek bir bilgi kümesinin kopyasıdır. Yani sadece belirli bir hücre için gerekli olan proteinler hakkında bilgi içerir. 1. DNA dizisinin bir bölümü açılır. 2. Serbest nükleotitler açık halde bulunan DNA'ya yapışır ve mRNA'yı oluşturmak üzere birleşirler. 3. mRNA DNA'dan ayrılır. 4. DNA tekrar kapanırken mRNA da çekirdeğin dışına doğru ilerler. Belirli bir proteinin oluşumu için gerekli olan bilgiler DNA tarafından mRNA'ya şöyle aktarılır. İlk olarak DNA molekülü küçük bir bölümünü açar. Daha sonra serbest halde bulunan nükleotitler içeri girer ve DNA molekülüne yapışırlar. Nükleotitler DNA'nın açılan bölümünü boyunca şöyle eşleşirler. GC ile CDG ile urasin U A ile ve A da T ile eşleşir. DNA'nın nükleotitleri üzerindeki bazlar ile mRNA'nın bazları arasındaki tek fark şudur. mRNA timin yerine urasil adı verilen bir baz içerir. mRNA önce DNA'dan kopar. Bu işlemin sonunda DNA yeniden kapanır ve mRNA da çekirdeğin dışına doğru hareket eder. 1. tRNA molekülleri amino asitleri taşır ve daha sonra bunları birleştirirler. 2. Amino asitler dizildikten sonra tesbih tanelerine benzer şekilde bir araya toplanırlar. Tanelerden oluşan bu iplik teli ise bir proteindir. mRNA mesajını hücre duvarındaki bir gözenek boyunca dışarı taşıyarak sitoplazmanın içinde bulunan ve ribozom adı verilen bir yapıya iletir. Ribozom, hücrenin protein fabrikasıdır. Burada mRNA'nın bilgileri okunur ve protein yapılır. mRNA zinciri üzerinde bulunan 3 bazın her bir kümesinde yalnızca belirli bir amino asit çeşidi için gerekli olan bilgi kodlanmıştır. Her bir kümedeki bilgi okunurken transfer ribonükleik asit, tRNA adı verilen bir molekülde ribozom için hangi amino asit gerekliyse onu ribozoma getirir. Daha sonra mRNA zincirindeki 3 bazın diğer kümesi okunur ve yeni bir amino asit daha ribozoma taşınır. Ribozom, amino asitleri her seferinde birbiriyle birleştirir ve amino asitler de sanki bir zincirin halkalarıymış gibi yan yana dizilirler. Ribozom, okuma ve birleştirme işlemini tamamladığında zincirde tamamlanır. Böylece bir protein yapılmış olur. Bu yöntemle yapılan farklı proteinler başımızın üzerindeki saçtan ayak tabanımızdaki deriye kadar vücudumuzun bütün farklı kısımlarını oluşturur. Bir DNA molekülünün belirli bir genetik özellik hakkında bilgi içeren kesitine gen adı verilir. Bütün hücrelerde bulunan DNA moleküllerinin her biri hangi genin açılması gerektiğini bilir. Ama bilim adamları DNA'nın bunu nasıl başardığını henüz bilmiyorlar. Yine de bu konudaki çalışmalar sürdürülüyor. Yeri gelmişken DNA'nın zincirdeki hangi kısmı kullanacağını biliyor olması gerçekten takdire değer bir durum. DNA bunu bilmeseydi ağzınızın yerinde ayağınız bulunabilirdi. Dünyalıların söylediği gibi, seni gidi ahmak seni. Demek ki proteinler dünyalı yaratıkların yapı taşlarıydı. Amino asitler de proteinlerin yapı taşlarıydı. Gen, DNA'nın bir bölümü, kromozomun da bir parçasıydı. Saçın kıvırcık olup olmayacağını gen belirliyordu. DNA'nın protein yapma işlemi inanılmayacak denli kusursuzdu. Büyük protein moleküllerini oluşturan amino asitler ise bir bulmacanın parçaları gibi birbirlerini tamamlıyorlardı. DNA, mRNA'nın üzerindeki mesajı ribozomlara göndererek hangi parçanın nereye gideceğini kontrol ediyordu. Proteinlerin böylesine bir kusursuzlukla yapılabilmesinin nedeni buydu. Bu aynı zamanda DNA'nın dünyalı yaratıkların oluşumunu nasıl kontrol ettiğini de açıklıyordu. Ama şu can sıkıcı soru aklıma takılmıştı. Bir kere ve canımı sıkmaya da devam ediyordu. Bir canlının genetik bir özelliğini annesinden mi yoksa babasından mı alacağını belirleyen şey neydi? Her bir hücrenin DNA merdiveni bütün özellikler için hem anneden hem babadan alınmış genler içeriyordu. Peki ama mRNA taşıyacağı mesajı annenin geninden mi yoksa babanın geninden mi alacağını nasıl biliyordu? Proteinin anneden alınan genetik özelliğe göre mi yoksa babadan alınana göre mi yapılacağına nasıl karar veriliyordu? Çok sıkılmıştım. Bazı sorular amma da can sıkıcı oluyordu. Derken canımın sıkıntısını biraz olsun hafifleten bir dergi sayfası buldum. Sonunda bir canlının neden annesine veya babasına benzediğini anlamamı sağlayacak bir ipucu yakalamıştım. Televizyon rehberi 15 Ekim. Hayat bir mücadele. Prenses ve Aylak bir zamanlar Aylak adlı dizinin bu geceki bir saatlik özel bölümünde nihayet anne baba oluyor. Ama Aylak yavrulardan birinin kahverengi olduğunu görüp şaşkına döndüğünde mutluluğu acıya dönüşüyor. Prenses kahverengi tüy çekinik, siyah tüy baskın olduğu için siyah tüylü anne babanın kahverengi tüylü yavrulara sahip olabileceğini söylüyor. Labrador cinsi bir av köpeği siyah tüy için iki gene sahip olduğunda veya kahverengi için bir, siyah içinde bir gene sahip olduğunda daima siyah tüylü olur. Çünkü siyah, Labrador cinsi av köpeklerinin baskın rengidir. Ama kahverengi tüy geni taşıyan siyah tüylü iki Labrador çiftleştiklerinde çekinik geni yavrularına geçirebilirler. İki geni de çekinik olan bir yavru kahverengi tüylü olacaktır. Canımı sıkan sorunun üzerindeki esrar perdesi aralanmıştı. Bazı genler baskındı, yani güçlülerdi. Diğerleri ise çekinikti, yani güçsüzlerdi. Baskın gen ve çekinik gen bir araya geldiğinde baskın gen savaşı kazanıyordu. Peki ama tüy renkleri baskın, yani siyah olan prenses ve aylağın yavrularının tüyleri nasıl oluyor da çekinik renkli, yani kahverengi olabiliyordu? Bu durumda prenses ile aylak çekinik birer gene sahip olmak zorundaydılar. Ama çekinik özelliğini sadece hem annesinden hem de babasından birer çekinik gen alarak iki çekinik gene sahip olan yavrular gösterecekti. Prensesten siyah renk bilgilerini alan ve aylaktan siyah renk bilgilerini alan yavrular siyah olacaktı. Prensesten siyah renk bilgilerini alan ve aylaktan kahverengi renk bilgilerini alan yavrular siyah olacaktı. Prensesten kahverengi renk bilgilerini alan ve aylaktan siyah renk bilgilerini alan yavrular siyah olacaktı. Prensesten kahverengi renk bilgilerini alan ve aylaktan kahverengi renk bilgilerini alan yavrular ise kahverengi olacaktı. Tam genlerin dünyalı yaratıklar üzerindeki etkileri konusunda bilinmesi gereken her şeyi bildiğimi düşünürken şunu buldum. Kırmızı ışıkta geçen adam annesini suçladı. Araba sürücüleri polis tarafından durdurulduklarında çoğunlukla çeşitli mazeretler uydururlar. Ama polis memuru Jenny Johnson bu sabah 19 yaşındaki Belhir McFadden'ı durdurduğunda Belhir'in mazereti memur Johnson'ı şaşkına çevirdi. Memur Johnson'ın ifadesi şöyleydi. Onu kırmızı ışıkta geçtiği için durdurdum ve o bunun için annesini suçladı. Yani kendisini dünyaya getiren kadını. Toplumumuz nereye gidiyor söylesenize. McFadden'ın bu iddiasında ısrar etmesi de annesini suçlaması kadar komikti. Kendisi bugün bir basın toplantısı düzenledi. Tıp dünyasının ünlü ismi Doktor Su, bu toplantıda McFadden'ın neden böyle söylediğini açıkladı. Berhard McFadden, kırmızı ile yeşili ayırt edemeyen ve ender rastlanan bir renk körüdür. Bu genetik bir rahatsızlıktır. Yani doğduğunuz andan beri vardır. Bu renk körlüğü türüne kadınlarda az rastlanır ama kadınlar bu hastalığa neden olan geni taşır ve erkek çocuklarına geçirebilirler. Annelerinden bu geni alan erkek çocuklar daima renk körü olurlar. Yani bir anlamda Belher'in renk körü olmasının nedeni annesidir ama. Tam bu sırada Belher, Doktor Sue'nun sözünü keserek atıp tutmaya başladı. Gördünüz mü? Yemyeşil ağaçlara kıpkırmızı dememin sorumlusu annemdir. Amerika Birleşik Devletleri bayrağının yeşil, beyaz ve mavi renklerden oluştuğunu sanmamın sorumlusu da annemdir. Ve tabii ki kırmızı ışıkta geçmemin asıl sorumlusu da annemdir. Anını vermek istemeyen bir başka kırmızı ışıkta geçen renk körü, kırmızı ışıkta geçmesinden ötürü annesini suçlamadığı için pişman olduğunu belirtti ve Belher'in cesaretine hayran kaldım. Kıskançlıktan yemyeşil oldum dedi. Okuduklarım beni hayrete düşürmüştü. Bazı belirli özellikler neden yalnızca tek bir cinsiyette görülme eğilimi taşıyordu? Bunun insanların cinsiyetlerini belirleyen kromozomlarla, yani kromozomların 23. çiftiyle bir ilgisi olabilir miydi? Bunu gerçekten çok merak etmiştim. Bir insanın kırmızı ile yeşili aynı renk olarak görmesine neden olan gen, kesinlikle kromozomların 23. çiftindeki X kromozomunda bulunuyor olmalıydı. Böylelikle bir kız çocuğu ancak babasının renk körü olması ve annesinin de bu geni taşıyor olması durumunda renk körü olacaktı. Bir erkek çocuğu ise annesinin bu geni taşıması koşulunda renk körü olacaktı. Yani babasının renk körü olup olmaması hiçbir önem taşımıyordu. Emin olduğum tek şey, Belher McFadden'ın renk körü olmasından ötürü annesini suçlamasının doğru olmadığıydı. Tıpkı doğacak bir çocuğun erkek mi yoksa kız mı olacağı konusunda babanın kontrolü bulunmaması gibi, McFadden'ın annesi de renk körlüğüne neden olan geni çocuğuna aktarma konusunda hiçbir kontrole sahip değildi. Kısacası McFadden tam anlamıyla saçmalıyordu. Böylece ikinci sorunun, yani DNA'nın canlıların görünüşünü nasıl etkilediği sorusunun yanıtını bulmuş oldum. Ayrıca DNA'nın görünüşten başka şeyleri belirleyebildiğini de öğrenmiştim. Gece boyunca tarihi yanıtıma ulaştığım aşamaları gözden geçirdim. İlk önce DNA'nın bütün dünyalı yaratıkların hücre çekirdeklerinde bulunduğunu öğrenmiştim. Anne babalar çocuk yapmak için DNA'larını birleştiriyorlardı. Aynı türden bir erkek ve bir dişinin sperm ve yumurta hücreleri birleşiyordu. Bu hücrelerin her biri tek bir kromozom dizisi içeriyordu. Bu iki cinsiyet hücresi yeni bir hücre yaratmak için birleşiyordu. Ortaya çıkan yeni hücre ise iki DNA dizisine sahip oluyordu. Daha sonra bu yeni hücre hem anneden hem de babadan gelen DNA'yı ve genetik özellikleri içeren yeni bir canlı organizma oluşana değin kendisini kopyalama yoluyla defalarca çoğaltıyordu. Ama yeni hücrenin kendisini kopyalayabilmesinden önce hücrenin içinde bulunan DNA'nın kendisini kopyalaması gerekiyordu. Öncelikle DNA'nın iplikçikleri ayrılıyordu ve baz içeren serbest nükleotitlerin ayrılan iplikçiklerdeki bazlarla eşleşmesi mümkün kılınıyordu. Böylece ilkiyle aynı olan iki yeni DNA molekülü yapılmış oluyordu. Bu DNA, canlıyı oluşturan proteinlerin üretimini kontrol ederek canlının genetik özelliklerini belirliyordu. Proteinler, bütün dünyalı yaratıkların oluşumunu sağlayan temel yapı taşlarıydı. Örneğin insanların saçları proteinden yapılıyordu. Derileri ve kasları da öyleydi. Bu saçın kıvırcık olmasının, parmak izinin şeklinin ve dudakları oynatabilme yeteneğinin proteinlere bağlı olduğu anlamına geliyordu. İnsanların ve diğer bütün dünyalı yaratıkların tüm genetik özellikleri içinde aynı durum söz konusuydu. DNA'nın gen adı verilen farklı bölümleri, özel genetik özellikleri belirleyen özel proteinlerin yapılması için gerekli bilgileri içeriyordu. DNA'nın mesajı DNA'ya benzeyen ve mRNA adı verilen daha küçük bir molekül aracılığıyla hücre çekirdeğinin içinden dışarıya taşınıyordu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr